Ayrım 33, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 392, 16.40. Franz Lieber Sheraton'un 5. katındaki odasında pencerenin yanında duruyordu. İkinci viski sodasını bitirdi. İri eliyle boş bardağı sıktı, aşağıdaki kente baktı. Havalandırma çalışıyor, gürültüsü düşünmesini engelliyordu. Yorgunluktan vücudu ağrıyordu. Sancı küçük elektrik akımları gibi geniş göğsünü kasıyordu. Odanın serinliğine rağmen sırtı ve şakakları ter içindeydi. Gerilim. Lieber elinin tersiyle alnını sildi. Uçak yolculuğu yeterince kötü geçmişti zaten. Asunción'dan São Paulo'ya, São Paulo'da bir gece, sonra Meksiko City'ye kadar saatler süren ikinci bir yolculuk. Yol boyunca beynini kemiren, kafatasının içinde aç bir böcek gibi dolaşıp başının etini yiyen endişe, merak. Baş ağrısı, şimdi bile, sadece yükseklik değil. Derin bir nefes aldı, soluğunu yavaş yavaş, çok yavaş verdi. Aynı şeyi 3 kez tekrarlayarak gevşemeye çalıştı. Boşuna çabaladığının farkındaydı. Yükseklerdeki bir çöplüğün üzerine kurulmuş, karınca gibi kaynaşan insanlarıyla karma karışık, gürültülü Meksiko City. Böyle kentlerden nefret ediyordu. Sıkıntılı, karmaşık, düzensiz kentlerden. Başını daha da ağrıtıyordu böyle şehirler. Gerginliğinin azalması için bir kadın gerekliydi. Ama Kruger ziyaretçileri ve telefon görüşmelerini kesinlikle yasaklamıştı. Sadece beklemek, telefonun başında beklemek. Önce oteli kontrol edeceklerdi. Birilerinin peşinde olup olmadığına bakacaklar. Otelde olağan dışı bir faaliyet var mı yok mu araştıracaklardı. Lieber havaalanından telefon ettiğinde Kruger'e her şeyin yolunda olduğunu, dikkatli davrandığını anlatmaya çalışmıştı. Ama Kruger emin olmak istiyordu. Sakın odandan ayrılma, ben seni arayacağım.
Ne zaman?
Ne kadar zaman gerekirse, sen telefonumu bekle olmuştu cevabı. Daha sonra da telefon kapanmıştı. Lieber başını salladı, içinden küfretti. Ter damlalarının belinden aşağıya kaydığını hissediyordu. Beklemenin de gerilime bir yararı olamazdı. Oteli kontrol etmeleri ne kadar sürerdi? 2 saatten beri odasında bekliyordu. Beklemenin gerginliği rahatsız ediciydi. Yeni bir viski hazırlamak için minibara yöneldiği sırada telefon çaldı. Lieber şaşkınlık içinde sanki vücudu elektriğe tutulmuş gibi kala kaldı. Bir an tereddüt etti, elindeki bardağı bırakıp alnını sildi, sonra telefonu kaldırdı. Sanchez küçük konuk odasında sakince oturuyordu. Beyaz duvarlar. Gonzales'in üniformasının renginde. Yeşil, mavi, kalın halılar. Eski ama rahat müdür koltukları çam ağacından yapılmış, kalın kumaşla kaplanmış. Duvarlarda kentin eski halini gösteren çini mürekkebi çizimler. Adobiler, sokak satıcıları, karnaval, bir Aztek tapınağı, köşedeki kahve makinesinden yeni çekilmiş kahvenin iştah açıcı kokusu geliyordu. Yanında da su soğutucu. Kentin geniş bir kesimini gösteren geniş pencere. Uzakta hava kirliliğinden kararmış volkanik kayanın tepesinde Zocalo'ya hakim Metropolitana Katedrali'nin görkemli kubbeleri. 10 dakika boyunca Gonzales'le çene çalmış, sonunda yorgunluğa yenik düşmüştü. Şimdi oturmuş kağıt bardaktan taze sıkılmış portakal suyu içiyordu. Önündeki kağıt tabakta yarısı yenmiş mısır gevreği, yanında da biberli sosta kızartılmış bir tabak dolusu çağral. Aç olan midesiydi, beyni değil. Nezaketen biraz mısır gevreği yemiş, sonra da ağzında bıraktığı tattan kurtulmak için 2 bardak portakal suyu devirmişti. Ötekiler oturmuş konuşuyordu. Başta Gonzales, Cavales karşısındaki adamın rütbesine saygıdan dinlermiş gibi görünüyordu. Meksiko City'deki eski günlerden kalma öyküler, sorunlar, ilginç dosyalar. Juárez oturmuş ara sıra başını sallayarak patronunu onaylıyor, gömleğinin yakası içinde kaybolan kafasıyla neredeyse boyunsuz gibi duruyordu. Sanchez Juárez'in çok yetenekli olduğunu düşündü. Ciddi biri, patronu iyi bir seçim yapmış. Dikkatli gözler bir an Sanchez'in üzerinde durdu. Sonra Juárez şöyle bir gülümseyip bakışlarını çevirdi. Her ikisi de sigaralarını tüttürürlerken, Sen hala Asunción'u kötü bellediyordu González Cavales'e. Burada bir ay kal yeter. 23 milyon insan amigo. Sanki hayvanat bahçesiyle tımarhane karışımı bir yer gibi. Tek eksik burada duvar yok. Sanchez gözlerini sımsıkı yumdu. Göz kapaklarının sızısını dinledi, sonra yeniden açtı. Camların ardındaki nefes kesen görüntü, kenti çevreleyen yüksek siyeralara kadar uzanıyordu. González ve adamlarının nasıl başa çıktıklarını düşündü. Bir sürü suç, bir sürü suçlu. Polis örgütü bile baş ağrıtıyordur diye düşündü. Baş ağrıyordu, yükseklik başını döndürmüş, göğsünü sıkıştırmıştı, aptal gibiydi. Düşünmek güç ve acı verici bir faaliyetti artık. Sanki havadaki yetersiz oksijen vücut saatini yavaşlatmış, durdurmuştu. Uçak yolculuğu Asunción'dan Lima'ya, Lima'dan Kolombiya'ya, oradan da Mexico City'ye tüm gücünü tüketmişti. Buna bir de son iki haftanın uykusuzluğu eklenince ortaya neredeyse öldürücü bir karışım çıkıyordu. Göğsünde bir ağrı, kaburgalarında da gelip giden sancılar hissetti. Ama bir şeyler oluyordu, hissettiği bir şeyler. Bir sonraki hareket Liber'den gelecekti. Ne olacaktı acaba? Adamların konuşmalarını duyarak dalgınca başını kaldırdı. Kapının açılırken çıkardığı tıkırtıyı işitti. Sanchez'e döndü. Eşikte krem rengi takım elbise giymiş yakışıklı bir gencin durduğunu gördü. Bir elinde bir deste kağıt tutuyordu. Konuklara ve González'e bakıp gülümsedi. Sonra gözlerini Juárez'e çevirdi. ''Yüzbaşı, sizinle konuşabilir miyim?'' Juárez ayağa kalktı, adamın yanına gitti. Birlikte dışarıya koridora çıktılar. González ayaklanıp pantolonunu çekti. Sigarasından bir nefes alıp iki adamın çıktığı kapıya kaşlarını çatarak baktı. Juárez bir iki dakika sonra elinde bir kağıtla döndü. Havaalanından aradığı yeri bulduk. Ve, dedi González, Lomas de Chapultepec'te bir adres. Pahalı bir yer, dedi González. Evde kimin oturduğunu biliyor muyuz? Juárez başını salladı. Hayır, şimdilik bilmiyoruz. Ama adamın ufak bir araştırma yapmış. Villa Cancun Enterprises adlı bir şirkete ait. Joseph Halder adlı biri tarafından yönetiliyor. Bir iş adamı, yaşlı biri, çok zengin. Onu tanıyorum, dedi González aceleyle. Sanchez ve Cavales'e bakınca her ikisi de yüzlerinde kocaman bir umut ayağa kalktılar. González sigarasına asıldı, kalın bir duman üfledi. Halder Alman asıllıdır, eski bir iş adamı, artık emekli. Kentte birçok gayrimenkulü var. González öksürdü, sonra gülümsedi. Aslında bütün bunlar bana öteki adam hakkında anlattıklarınıza çok uyuyor.
Çarkin mi?
Si.
Nasıl?
González içini çekti. Halder belki de 40 yıl önce Brezilya'dan geldi, kentte iş kurdu. Şimdilerde 80'inde falandır ama çok tanınır. Çok güçlü dostları var. Onu tanırım çünkü genel müdürlükte çalıştığım dönemde Fransa'dan bir iade talebi gelmişti. Fransızlar Halder'in Fransa'da işlediği insanlık suçları nedeniyle arandığını iddia ediyorlardı. Gestapo olduğunu söylüyorlardı. Çok önceydi tamam ama Halder bir sürü insanın avucunu yağlamış olacak ki bizimkiler Fransızların iddialarını hemen geri çevirdiler. O zamanlar Halder kentin iş hayatında önemli biriydi. Bir sürü işi, bir sürü çalışanı vardı. Daha da önemlisi bir sürü güçlü politikacı dostu. Fransızlar ısrar edince Halder suçsuz olduğunu belirten yeminli bir ifade verdi. İş kapandı.
González gülümsedi.
Paran olunca kolay si.
Sanchez başıyla onayladı. Burası da gayrimenkullerinden birisi mi?
Öyle anlaşılıyor, dedi González. Chapultepec tepelerinde oldukça varlıklı insanların yaşadığı bir yerdir. İşçi kolonyalarından epey uzak, nefis bir yer, tepelik, ağaçlık, kayalıklı yarıklar, parklar ortasında inanılmaz büyüklükte malikaneler, villalar. Çok şık, orada sadece zenginler yaşar.
Gülümsedi.
Bir de rüşvetçi polis müdürleriyle pisliğe batmış yargıçlar.
Evde kimin oturduğunu öğrenebilir misiniz?
İstersem öğrenirim ama bu Halder'in şirketlerine başvurmak demek olur. Yani kırmızı bayrak sallamak gibi.
González başını salladı.
En iyisi oraya hemen adam gönderelim. Gizlice tabii. Çevreyi kolaçan etsinler, araziyi öğrensinler. Kimin gelip kimin gittiğine baksınlar. Nasıl?
Sanchez başıyla onayladı. İyi olur Eduardo.
Sorun değil amigo. Juárez hemen ilgilenir.
Huales'in cep telefonunun çalması herkesi yerinden sıçrattı. Huales telefonu kemerinden çıkardı, açtı, kulağına dayadı. Sanchez gayret etmesine rağmen hiçbir şey duyamadı. Huales'in cevapları dışında tabii. Ne zaman? Numarayı aldın mı? Bütün arabalara alarm ver. Ama yaklaşmasınlar. Sadece izleyip durumu bildirsinler. Anlaşıldı mı? Elini indirdi, Gonzales'e baktı. 3 dakika önce odasına bir telefon gelmiş dedi. Gonzales gülümsedi. Adamlarımızla konuşulanları dinledi değil mi? Huales başını salladı. Hayır, teknisyenler işlerini tamamlamamış, konuşmayı kaçırmışlar. Santrala ulaştıklarında Lieber'in telefonu kapanmış. Allah kahretsin. Hepsi bu kadar değil. Lieber 2 dakika önce Sheraton'dan ayrılmış, aşağıya lobiye inmiş. Sokağa çıkıp karşıya geçmiş, bir gazete almış. Bir araba yaklaşıp durmuş. Lieber binince de peşinden kovalayan varmış gibi gözden kaybolmuş.
Bir taksi mi?
Hayır, özel bir araba. Volkswagen, kaplumbağa.
Adamlar peşinde mi?
Si.
Ve?
Huales yutkundu. 20 saniye önce izini kaybettik.
34. kısım 17-14. Lieber karmakarışık trafiğin içinde kendine yol bulmaya çalışan beyaz Volkswagen'in ön koltuğunda oturuyordu. Salak Meksikalı şoförler, biber kokusu, bir de hiç kaybolmayan, iç karartan terli vücut varlığı. Her yerde milyonlarca dağ gopici. Başı ağrıyordu, gömleği hala terden sırılsıklandı. Oysa telefonu kapatır kapatmaz odadan çıkarken temiz bir gömlek giymişti. Kruger'e göre çevre temizdi. Halder'in 2 adamı 2 saat boyunca oteli ve lobiyi kontrol etmişti. Bekleyip bakmışlardı. Anlayabildikleri kadarıyla ortalıkta sivil polisiye yoktu. Ya da vardı ama işlerinin uzmanıydılar. Lieber'in buna inanması güçtü. Çok hızlı, aynı zamanda da çok dikkatli hareket etmişti. Kaldı ki Dago'lar verimsizlikleriyle tanınırdı. Kadınları hariç. Zevk için yaratılmış kum saati gibi vücutlar, çıtır çıtır etler. Bir de o aynasız Sanchez, tehlikeliye benziyordu. Ama hala Dago'ydu. Aslında Dago'ların hepsi salaktı ya, neyse. Sarsılıp duran Volkswagen'de oturuyor olmak sonuna kadar indirilmiş camlara rağmen iç karartıcıydı. Direksiyondaki Halder'in adamlarından biriydi. Üzerinde tenis şortu ve tişört vardı. Trafikte kendine yol ararken dikkatten alnı kırışmıştı. Küçük Volkswagen'in dışında karanlık çöktü, trafik daha da yoğunlaştı. Sanki daha da yoğunlaşması mümkünmüş gibi kesin bir kargaşaya dönüştü. Ama şoför kenti avucunun içi gibi biliyordu. Yan sokaklara, aralıklara saptı, arabalarını çarpıp devirdiği sokak satıcılarının küfürlerine, çığlıklarına aldırmadan ilerledi. Sonunda beyaz Volkswagen tepelere tırmanmaya, sokaklar daha boş, daha sakin görünmeye, hava serinlemeye, nefes alınır olmaya başladı. Küçük Volkswagen tepelere doğru vınlayarak tırmanırken Lieber'in başındaki ağrı artıyordu. Oysa araba iyi bir seçimdi. Mexico City'de Volkswagen'dan bol bir şey yoktu. Şimdi beyaz badanalı adobe ve kolonyaların yerine orta halli evler almış, onlar da yerlerini duvarların ve bahçelerin çevrelediği nefis villalara bırakmıştı. Kapıların ardında silahlı, elleri köpekli nöbetçiler bekliyor, endişeli gözlerini yoldan ayırmıyorlardı. Lieber Mexico City'ye daha önce birçok kez gelmişti. Çapultepec ve çevresinin lav dolu yarıkları, dik kayalık yamaçları tanıdıktı. Çiçekli yollar, kamelote süslü küçük göller, gizledikleri malikaneleri belli etmeyen, gözden uzak korumalı girişler. Çok zenginlerin, seçilmiş insanların dünyası. Volkswagen birden sakin bir yola saptı. Dövme demir kapının önünde durdu. Alacakaranlıkta kapının arkasından çıkan adam arabanın içine baktı, sonra kapıyı açmaya gitti. Volkswagen çakıl taşı kaplı yokuşa sardı. Uzakta bakımlı bahçenin ortasında beyaz bir villa görünüyordu. Çevresinde jakaranda ağaçları, zempazuchitl çiçekleri, ölüm çiçeği demişti yaşlı Halder. Palmiye ağaçlarıyla kaplı çimenler sarı lambalarla aydınlatılmıştı. Evin pencerelerinde de ışık vardı. Villa sanki bir lüks ve konfor adacığıydı. Dışarıda her yer aydınlık, büyük bir yer, etkileyici, özel, güvenli.
Çakıl taşı kaplı yolu döndüler. Liber çevreye mavi ışıklar saçan böbrek biçimindeki yüzme havuzunu gördü. Evin yan tarafındaki kameriyeye, bahçeye açılan cam kapılara baktı. Sonra da nöbetçileri tanıdı. Werner ve Rotman. Bahçede ellerinde Heckler ve MP5K otomatik tabancalarıyla devriye gezerlerken şort ve spor ayakkabılar giymişler, üzerlerini de su geçirmez koşu eşofmanları almışlardı. İki adamın az ötesinde dev Schmidt'i gördü. Göğsündeki kılıfa tabancasını asmıştı ama komanda bıçağı görünmüyordu. Lieber gülümsedi, sarışın devin bıçağından fazla uzaklaşmadığını iyi biliyordu. Pencerelerin içinden taşan ışıkların aydınlığında onu bekleyenleri fark etti. Dört kişi, uzun boylu gümüş saçlı adam ile Kruger yan yana ayakta. Yaşlı halde rahat deri koltuğa gömülmüş, ellerinden birinde soluk alma aleti. Buruşuk suratlı soluk almakta zorlanan Halder, kurumuş erik gibi kırışık, dudakları ince, kemikleri fırlamış, yaşlı bir eşek arısına benziyor. Eski günlerde çıplak elleriyle birçok kişiyi öldürdüğü söylenirdi. Boğmuş, gözlerini çıkarmış, ırzına geçmiş. Ama şimdi bakıldığında yolun sonuna varmış, yumuşak, iyi yürekli bir dedeye benziyor. Ama hala önemli, hala ağın önemli bir parçası. Dördüncü adamı da tanıyordu Lieber. Ernesto Brandt. Bir Mischling, Alman baba, Brezilyalı anne. Seyrelmeye başlamış kahverengi saçlar, kahverengi gözler, güneş yanığı ten, kalın camlı metal çerçeveli gözlük. Adama çılgın bir profesör görüntüsü veren yüksek bir alın. Genç görünmesine rağmen ellisinde. Kolay rastlanmayacak bir karışım. Ama önemli biriydi. Planın temel anahtarlarından biri. Volkswagen kapının önünde durduğunda dönüp baktı. Oradaydılar.
17.20 Alacakaranlıkta tampon tampona gidiyorlardı. Sanchez'in vücudundan ter akmıyor, sanki fışkırıyordu. Gerginlik, sıcaklık ve yükseklik hastalığından. İşaretsiz polis arabası trafiğin içinde ilerlemeye çalışırken önde sağ koltukta oturan Gonzales, "Canın cehenneme amigo," dedi. Elindeki siren lambasını camdan çıkararak arabanın tavanına yerleştirdi. Mıknatısını iyice tuttuğundan emin olduktan sonra da radyonun yanındaki düğmeyi çevirdi. Mavi ışıkla birlikte sirenin yırtıcı sesi tüm caddeye yayıldı. Önlerindeki arabalar açılıp yol verdi, kornalar çaldı, sonunda kurtulmuşlardı. "İlk sokaktan sola," dedi Gonzales. Juarez arabayı çift şeritli tek yönlü sokağa soktu. Bir tekerleği kaldırıma çıkarırken içini çekti. Çocukların ve yayaların şaşkın bakışları arasında 30 metre kadar bir tekerleği kaldırımda ilerledi. Sonra başka bir sokağa girdiler. Hızları artarken sirenin sesi yükseldi. Önlerindeki arabalar yol vermek için açıldı. "Seyahat etmenin tek yolu," dedi Gonzales gülerek. 5 dakika önce polis arabalarından birinden haber almışlar. Juarez yüzünde bir zafer sevinciyle duyduklarını yüksek sesle tekrar etmişti. "Volkswagen'i Chapultepec tepelerine doğru giderken görmüşler. Şansımız var."
"Oraya varınca ne olacak?" diye sordu Sanchez.
Gonzales ona ve Cavales'e bakmak için koltuğunda geri döndü. "Bakacağız ve izleyeceğiz." Biraz bekledi. "Eğer ihtiyacımız olursa bagajda 2 Browning var. Onlarda nasıl ateş edildiğini biliyorsunuz değil mi? Kıçımın delik deşik edilmesini istemiyorum."
Sanchez ve Cavales gülümsedi. Browning kullanmayı bildiklerini söylediler. Trafik giderek seyreldi. Araba tırmanmaya başladı. Evler düzelmeye, hava iyileşmeye yüz tutmuştu. Gonzales sireni kapattı. Siren lambasını yeniden arabanın içine aldı. Juarez çalan cep telefonunu aldı. Bir süre dinledikten sonra "Tamam," dedi, "orada bekleyin. 10 dakika sonra yanınızdayız." Ardından arabadakilere dönerek "Volkswagen az önce Chapultepec'teki adrese varmış," dedi. "Kapıda nöbetçi var. Fark ettirmeden geçmek imkansız. Adamlarım 100 metre geride bizi bekliyor."
Gonzales gülümsedi Sanchez'e dönüp "Aradıkların," dedi, "orada. Lieber'i mi bekliyorlar sence?"
"Umarım öyledir."
"Anlıyorsun değil mi Veyares? Oraya elimde tutuklama emri olmadan giremem. Üstelik orası zengin adam kaynıyor. Zenginler kendilerini korumayı bilir. İnan bana, Halder gibilerin bir sürü güçlü dostu vardır. Onun için kuralları uygulamamamızda bir yarar var."
"Yani ne öneriyorsun?" Kıçımı kurtarmam için arama emrine ihtiyacım var.
Gonzales tereddüt etti.
Manza diye bir yargıç var, bana hep yardım etmiştir. Düzen ve yasa meraklısı, doğru biri. Tek şansımın o olduğuna inanıyorum.
Ya malikanenin çevresi?
Bütün bölge tepelik, dar ve dolambaçlı sokaklarla dolu. Bir malikanenin nerede bitip diğerinin nerede başladığını belirlemek güç. Ama arabalardan birini çevreyi kolaçan etmeye göndereceğim. Arkada çıkış var mı bir baksınlar. Belki evi gözetleyebileceğimiz bir yerde bulurlar. Ama önce yargıçla konuşalım.
Gonzales telsizi aldı.
Kontrol, ben başmüfettiş Gonzales. Beni yargıç Ricardo Manzo'ya bağlayın.
33. ayrımın sonu. Sayfa 403.